akılda kalanlar.
Evet, bir akılda kalanlar programından daha herkese iyi günler diliyorum. Değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, bir kıymetli, bir önemli konukla yine sizlerin huzurundayım. Bildiğiniz gibi bizim program formatımızda toplumumuz içerisinde yaşayan ama ünlü olmayan, medyatik olmayan fakat toplumun maddi ve manevi mayası olma özelliklerini koruyan manevi mimarlarımızı sizlerle tanıştıracağımı söylemiştim ilk programdan itibaren. Bugün yine bu formatta bir insanla sizi, bu formatta bir gönül köprüsü, vakıf adamla sizi tanıştıracağım. Bugün konuğumuz Sayın Saadettin Bayram. Hoş geldiniz. Saadettin Bayram Bey'i size kısaca tanıtayım. Saadettin Bayram Bey 1947 Bilecik Bozhöyük doğumlu. Ankara Etimeskut Makine Kimya Endüstrisi Fabrikasından emekli olmuş bir işçi. Refah Partisi Etimeskut ilçe kurucuları arasında yer aldı. Sincan Refah Partisi ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı. Çatı yani Çevre Eğitim Kültür Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Ahsen Derneği'ni kurdu ve genel sekreterliğini ifa etti. Anadolu Ahileri Derneği genel sekreterliği görevini yine yürütmekte. Ama asıl şu anda Hacı Bayram'da bulunan Ak Medrese Eğitim Kültür Derneği'nin başkan yardımcısı olarak gençlere hizmet etmeye çalışmakta. Hülasa bütün ömrü STK'larla, eğitimle, sosyal aktivitelerle geçti. Evet Sayın Bayram, hoş geldiniz demiştim. Siz şu anda Ak Medrese'de Hacı Bayram'ın hemen gölgesinde bir faaliyet içerisindesiniz. Öncelikle bu Ankara'nın da ismiyle birlikte çok anılan Hacı Bayram-ı Veli'yi bir tanıyalım isterim. Siz de ona gönül vermiş, onun hayatını araştırmış bir insansınız, araştırmacısınız, hatta gazetecisiniz. Kimdir bu Hacı Bayram-ı Veli?
Önce Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok değerli dinleyicilerine buradan selam, saygı, muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Hacı Bayram Veli kimdir? Tabii ki bunu anlatmak ciddi bir mesele. Derinlik isteyen, bilgi isteyen bir mesele. Biz burada bu konuda kusurlar yaparsak dinleyicilerimizden bizi bağışlamalarını istiyoruz. Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Tapık Emre, Yunus Emre gibi Anadolu'nun çok değerli ve çok önemli manevi önderlerinden Hacı Bayram Veli Hazretleri hakkında hasbelkader bir şeyler anlatmaya uğraşacağız.
Buyurun lütfen.
Hacı Bayram Veli'nin dedesi Mahmut, babası ise Ahmet'tir. Koyulcalı Ahmet derler. Annesinin adı Fatma olduğu bilinmektedir. Hacı Bayram Veli'nin doğum yeri, doğumu Yunus Emre'nin doğumundan yaklaşık 100 yıl sonra gerçekleşmiştir. 1339-1340 yıllarında doğduğundan bahsedilmektedir. Fakat Hacı Bayram bu noktaya, tarih noktasına gelmişken şunu ifade edeyim. Birçok kaynaklarda, özellikle bu tarihi konularda büyük çelişkiler var. Bu konudaki ilim adamlarımızın bu noktalarda ortak çalışmalar yapıp bu çelişkileri gidermelerini şahsen arzu ediyorum.
Eyvallah.
Yine birçok şey rivayete dayanmakta. İyi kaynaklar bulunmamasına rağmen Şeyh İzzettin Efendi'den ilk dersini aldığı ifade edilmektedir. Fakat bu konu tartışmalıdır. Hacı Bayram Veli İbni Ahmet bin Mahmut olarak geçmektedir Osmanlı vakıflarında.
Evet.
Adı. Esas adı Numan'dır. Doğduğu ev bugün Ankara'nın çok yakınında bulunan Solfosol köyündedir. Restore edilmiştir. Orası ziyaretçiler tarafından sık bir şekilde ziyaret edilmektedir.
Evet.
Çocukluk yıllarına ait fazla bilgi elimizde bulunmamaktadır.
Peki eğitimi, müderrisliği var Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Bununla ilgili ayrıca birazdan geleceğiz oraya ama Ak Medrese isimli bir medresede öğretmenliği bugünkü anlamda. Yine Kara Medrese denilen bir medresede de eğitmenliğinden bahsedilir. Eğitim hayatı ve müderrisliğinden bahseder misiniz bize?
Çok önemli bir tahsil hayatı olmuştur. Ve Şeyh İzzettin'den, Allaç Mahmud Efendi'den ders aldığı nakledilmektedir.
Evet.
Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin gördüğü dersler tefsir, fıkıh, hadis, matematik, felsefe, Arapça, edebiyat ve Farsça gibi dersler gördükten sonra müderris unvanını almış ve ilk görev yaptığı medrese Selçuklu soyundan gelen Melike Hatun'un yaptırmış olduğu, bugün hala izlerini bulmaya çalıştığımız Melike Hatun Medresesi, halk dilinde ise Kara Medrese olarak anılan bir yerdir. İkinci görev yaptığı medrese Bursa'da Çelebi Mehmet Medresesidir. Burada da görev yapmıştır. Zaten Somuncu Baba ile tanışmasına değineceğiz ama Bursa'dayken Somuncu Baba ile Hamidettin Aksaray Hazretleri ile tanışmışlardır. Fakat şeyhinden icazeti aldıktan sonra, hatta şeyhinin cenaze namazını kıldırdıktan sonra 1312 yılında bugün Ankara'da Hacı Bayram semti olarak andığımız bölgede Oguz Mabedi'nin olduğu yerde aynı binayı da kullanarak oraya medresesini, dergahını kurmuştur.
Evet.
Fakat buraya Ak Medrese denmesinin adı esas o binanın taş yapılarının beyaz oluşundan kaynaklanmaktadır.
Kullanılan o malzemenin beyaz oluşundan, beyaz renkli oluşundan
kaynaklanmaktadır. Evet, iki medresede müderris olarak görev yapan Hacı Bayram Veli Hazretleri Ak Medrese'de irşat görevi yapıyor. Orada şeyh olarak.
Yani kurmuş olduğu yapıda hem medrese hem tekke görevi görüyor.
Hem medrese,
medreseyle hem akılları, tekkeyle kalpleri eğitiyor.
Evet.
Hem bir ilim öğretiyor hem irfan öğretiyor. Evet. Doğru mudur?
Doğrudur, Sayın doğrudur. Bey? Zaten çok geniş müştemilatı varmış da oranın.
Evet.
O şeylerden bugün sadece cami, türbe ve Oguz Mabedi'nin olduğu yer kalmış.
Kalmış, evet. Evet. Peki devlet de hiç görev aldı mı?
Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri 4 padişah görmüş bir şahsiyet.
Hmm.
Çok önemli bir şahsiyet. Sultan Murat Hüdavendigâr zamanında kadılığa kadar yükseliyor. Yıldırım Beyazıt zamanında ise kapıcı başılık saray yöneticiliği yapıyor. Bu kapıcı başılık görevimi günümüzdeki karşılığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğidir.
Evet. Yani peki bir de onun kendi irfan hayatı var. Yani kendisinin bir seyri süluku var tasavvufi tabirle. Somuncu Baba dediğimiz zat-ı muhteremle tanışıklığı, ondan icazet alması süreci var. Bunu da bize kısaca anlatır mısınız lütfen?
Hacı Bayram Veli Hazretleri 49 yaşında, yani 1391 yılında, yaklaşık Ankara Savaşı'ndan 11 yıl önce Bursa'da devrin ünlü alimleriyle tanışıyor. Ve mutasavvuflarla tanışıyor. Bu yıllarda Şeyh Hamidettin Aksaray'ı Hazretleri de Somuncu Baba olarak Bursa'da kendi fırınında ekmek üretip hayatını kazanan ama derinden derine insanları irşat eden bir hayatı varken...
Bir ahi, bir sufi.
Tabii. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Ulu Cami'ye hep gider, gezer, hayranlıkla seyrederiz.
Hı hı.
Ulu Cami 1400 yılında açılışı yapılıyor Ulu Cami'nin. Fakat bu Ulu Cami'nin Yıldırım Beyazıt Han tarafından yapılış sebebi Nibolu Meydan Savaşı'nın zaferin anısına yapılıyor Ulu Cami. Ulu Cami'nin açılışında padişah damadı olan Emir Sultan'a bir görev veriyor. Hutbeyi sen okuyacaksın diyor. Emir Sultan Hazretleri de buna itiraz ediyor. Efendim diyor, bölgede benden daha büyük bir alim dururken bu hutbeyi benim okumam doğru olmaz diyor. O kim diye sordukları zaman Somuncu Baba'yı kastediyor. Somuncu Baba orada hutbesini okuyor ve Fatiha suresinin 7 değişik şekilde tefsirini yapıyor. İşte bu tefsir esnasında Molla Fenari de orada bulunuyor. kafasında çözemediği birçok şeyleri bu tefsirle ilgili çözmüş oluyor. Fakat Somuncu Baba orada Emir Sultan'a namazdan sonra sitem ediyor. Ne ettin beni sonunda açığa vurdun emirim diyor.
Ben niye deşifre ettin?
Evet. Değil mi? Yani diyor ki bugün insanlar şöhret peşinde koşmaya çalışırken o diyor ki şöhret afettir diyor. Bursa'yı terk ediyor o şekilde.
Yani orada Bursa'yı terk ediyor.
Bursa'yı terk ediyor. Daha sonra Hacı Bayram Veli Hazretlerine davetini Şücai Karamani tarafından, bu da bir rivayet, değişikleri de olabilir, davet ediyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de davete icabet ediyor ve Somuncu Baba'ya
intisap ediyor.
Hamid Lütfün Aksaray Hazretlerine intisap ediyor. Fakat görevleri arasında öyle ilginç görevler var ki müritlerin tuvaletlerini temizleme görevini veriyor Somuncu Baba Hacı Bayram Veli Hazretlerine. Fakat o demiyor ki ya ben koskoca bir müderrisim, profesörüm, profesör böyle işler yapar mı diye tepki göstermiyor. O görevinde hakkıyla yapıyor. Fakat bu arada şunu söylemek istiyorum. Darendeliler, Aksaraylılar, Tavşanlılar birçok yerde Hacı Bayram Veli Hazretlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bizim burada metfundur diyorlar.
Siz gittiniz gördünüz, böyle bu bir özelliğiniz de var.
Özellikle de Aksaray'a geldim.
Özür dilerim. Sizin şöyle bir özelliğiniz de var. Ben Saadettin Bayram Bey'i hem yazılarından hem araştırmalarından tanıyorum. Yani bu insanlarla ilgili söz konuşmadan evvel gider yerinde olay mahallini inceler, gezer, görür. Tarih vesikalara bakar ve ona göre de bir hüküm söyler. Siz gittiniz bu saikle, bu merakla Aksaray'daki Somuncu Baba Türbesi'ni ve bugünkü müştemilatını gezdiniz galiba, değil mi?
Yani gezdik. Somuncu Baba'nın oğlu, aynı zamanda Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halifesi olan Yusuf Hakiki'nin de mekanlarını gezdik. Hatta Niğde'de bulunan Ak Medrese'yi de gezdik. Tabii ki oralarla hazin hatıralarımız var. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Evet, böyle. Darende'ye de gitmeyi düşünüyorum. Henüz nasip olmadı.
Peki bu Aksaray gezisinizde oranın bir makam mı olduğu duygusu oluşturduğu yoksa türbe mi olduğu? Sevgili dinleyiciler, bu çok Anadolu'da sık yaşanan bir şeydir. Mesela Hatay Kırıkhan'a gidersiniz, derler ki Beyazdi Bestami Hazretlerinin burada camisi, türbesi vardır derler. Ben gittim gördüm ama orası onun türbesi değildir, makamdır. Ya da Tarsus'a gidersiniz, derler ki burada Bilal-i Habeşi Hazretlerinin türbesi vardır derler. Hayır, orası türbesi değildir, makamıdır. Ne demek makamı? Bilal-i Habeşi Hazretleri Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra içindeki hicranla, içindeki hasretle, özlemle ayrılır ve o Ashab-ı Kehf'in bulunduğu yere gelir. Bir miktar orada kalır, bir ay kadar. O kaldığı yeri insanlar o Efendimiz'in müezzinidir diye bir türbeye çevirirler. Orayı bir adeta kutsal bir mekana dönüştürmeye çalışırlar. Unutulmasın, hep hatırlansın diye. Biz oraya gidince türbe zannederiz ama orası aslında makamdır. Yine Hatay Kırıkhan'daki Beyazdi Bestami Hazretlerine atfedilen yerde bir makamdır. Yani gelip bir müddet kaldığı, yaşadığı yeri orayı taşlara çevirirler. Oraya biz kabir deriz ama kabir değildir, makamdır. Sayın Bayram da bu Somuncu Baba ile ilgili Aksaray'daki türbenin gerçek olduğunu, makam olmadığını, o zaman Darende'deki dostlarımız da diyeceklerdir ki hayır, bizimki gerçekten türbedir. Önemli değil. Önemli olan bu insanların ayak izlerinin, manevi ellerinin toplum üzerinde olmasıdır. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim?
Evet. Yani benim kanaatim Aksaray'daki makam değil, gerçek kabir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ervah mezarlığında sık sık dolaşırdı yaşlılığında. Ya. Ama Darendeli sevgili kardeşlerimiz de diyorlar ki Darende'de gidip göreceğiz inşallah. Ama arada bir rekabet var. Ben bu rekabetin tatlı bir rekabet olmasını arzuluyorum.
İşbirlikçi rekabet cümlesini kullanmıştım.
İşbirlikçi rekabet harika. Olmasını istiyorum. Evet. Birbirini itekleyen bir rekabet olmamasını istiyorum. Neticede Somuncu Baba hepimizin, topluma mal olmuş ve hepimizin gönlünde taht kurmuş bir şahsiyet.
Bu toprakların da bir manevi mayasıdır.
Yani Hacı Bayram Veli'yi de olgunlaştıran şahsiyet.
Yetiştiren şahsiyettir. Evet.
Aksaraylılara da, Darendelilere de bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederiz.
Eyvallah. Çünkü ben adını alayım. Tarsus'ta mı Ashab-ı Kehf'in kabri, Maraş'ta mı diye de aynı tartışmaları zaman zaman yaşıyoruz. Bunların hepsi birer zenginliktir. Keşke bizim her ilimizde böyle manevi önderlerin, liderlerin makamları, ayak izleri, toprağa bastıkları yerler olsa. Evet, Sayın Bayram, sohbetimiz Hacı Bayram ve Hacı Bayram üzerinden sufiliği de bir anlamda konuşuyoruz, ahiliği de konuşuyoruz. Hacı Bayram ve diğer bütün o dönemde, o tarihlerdeki sufiler gibi, dervişler gibi, mürşitler gibi aynı zamanda bir ahili teşkilatının da üyesiydi. Ahi dede idi.
Ahi baba idi
doğrusu. Ahi baba olarak da galiba onun çok kıymetli nasihatleri var. Onlardan bir kısmını bize aktarır mısınız lütfen?
Aslında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müritlerine, talebelerine ve halka büyük nasihatleri var ama Ahi baba olarak burada çok kısaca geçmek mecburiyetindeyiz. Ahilin temel ilkelerini şöyle öğütler. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı ve dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına sakın tamah etme, yanlış ölçme, yanlış tartma, yanlış biçme. Evet, kuvvetli ve üstün durumdayken affedici ol, kendi muhtaçken bile başkalarına bir şeyler vermeyi yeğle.
Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'la birlikte İstanbul Fethi'nde yer alan Göynüklü Akşemseddin Hazretleri'nin de Hacı Bayram-ı Veli'nin bir müridi olduğunu, talebesi olduğunu da hatırlatmış olalım. O da nasıl bu Hacı Bayram-ı Veli manevi terbiyesini Hamidüddin Aksaray yani Somuncu Baba'dan almış ise Akşemseddin Hazretleri de manevi terbiyesini Hacı Bayram-ı Veli'den almıştır. Bunu da yeri gelmişken analım, Allah şefaatlerine bizleri nail eylesin. Peki Hacı Bayram-ı Veli'nin bu dolu dolu hayatının arkasından Sayın Bayram vefatı.
Şimdi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vefatında da diğer tarihlerde olduğu gibi çelişkiler var. Benim okuduğum 8 kitaptan çıkardığım ortalama rakam 1422-1430 yıllarında 90 yaşlarında vefat ettiği bilinmektedir. Ve vefatından sonra da Bayram-ı Tarikatı devam etmiştir.
Nedir Bayramiye Tarikatı veya çok ünlü bildiğimiz talebeleri varsa hem tarikatın özelliklerini, bu Bayramiye Tarikatı'nın özelliklerini, vaktimiz müsait öyle gözüküyor, hem de talebeler, ünlü talebelerin isimlerini sizden alabiliriz.
Sakıncası şimdi yok. Şöyle ifade edelim. Bayram-ı Tarikatı'nı kurduğu zaman aslında devlet sisteminden pek uzak kalmaya gayret ediyor. Yani kişilere şunu öğütlüyor. Herkes üretsin, çalışsın, çabalasın, bir sanatın erbabı olsun, hiç kimseden kimseye yardım istemesinler gibi böyle bir ahilik havasıyla hareket ederken
çok güzel.
Şu noktaya geldik. Hacı Bayram Veli Hazretleri çağlara damgasını vurmuş insanlar yetiştirirken kitap yazmamış.
Evet.
Ama o canlı kitaplar yetiştirmiş. Kimdir bu canlı kitaplar? Detaylara giremem burada.
İsimlerini çok basit
evet,
edebiliriz.
Selahaddin Bolevi mesela. Seyyid Abdülkadir İsfahani. Bursalı Şoh Ömer Dede. Göynük'tedir kabri. Seyfullah Lütfü Efendi. Molla Zeyrek. Yani İstanbul'un fethinde de bazı gayretleri olan. Şeyh Baba Nahhasi Ankaravi. Şair Şeyhi. Akbuyup Mecbu Sultan. İnce Bedrettin, Kızılca Bedrettin, devam edelim. Kemal Halveti, Şeyh Elvan Şirazi, Akşemseddin Hazretleri, Eşrefoğlu Rumi.
Şimdi Akşemseddin Hazretleri ve Eşrefoğlu Rumi bu topraklarda, bu coğrafyada en çok bilinen isimlerden. İzniniz olsa ben Akşemseddin'le ilgili neden çok kıymetli olduğunu da senin evet. Seyircilerimize söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde devesi Kuzva'yı serbest bıraktı. Çünkü Medine'de onu karşılayan bütün o Müslümanlar, bugün hala söylenen Ta'ala el-Bedru aleyna ezgisinin, ilahisinin ya da tegannisinin söyleyen Medineliler Efendimiz'i evlerine misafir etmek istediler. O da baktı ki kırılacak insanlar birini tercih ederse devesi kuzvağının yuralını serbest bıraktı. O da gitti. Uzun ama ben kısadan geçiyorum. Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinin önüne çöktü. O günkü Arapların kültüründe devenin çökmesi demek burada artık kalınacak, burada konaklanacak demektir. Ve Peygamber Efendimiz kendisine bir ev inşa edilinceye kadar mescidin hemen kenarında Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde misafir oldu. O Eyüp Sultan Hazretleri Peygamber Efendimiz'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır hadisine mazhar olmak için. O hadisin kapsamına girmek için kendi döneminde İstanbul fetih kuşatmalarına katılmaya gayret etti. Ve bu seferlerden bir tanesinde şehit oldu. Bugün kabrinin bulunduğu yerde defnedildi. Bu defnedildi ama hiç kimse onun mezarının yerini bilmiyor idi. İşte İstanbul'un fethinden sonra Akşemseddin Hazretleri bir gece rüyasında Eyüp Sultan Hazretleri'nin benim de artık kabrimi ortaya çıkartmıyor musunuz şeklinde bir uyarısını, ikazını gördü. Ve rüyasında kendisine kabrini tarif etti. Akşemseddin Hazretleri gitti orayı işaretledi. Gelip bunu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine söyledi. O acaba rüyadır bu, rüyayla amel olmaz. Yanılmış olabilir mi Akşemseddin Hazretleri diye gidip işareti kaldırttı oradan. Bir gün sonra tekrar aynı rüyayı görüp tekrar aynı işareti koyunca Eyüp Sultan Hazretlerinin işaretlenen yeri kazıldığında hakikaten çürümemiş olan bedeninin, cesedinin orada olduğu gözüktü. Bugün İstanbul'da Eyüp'te ziyaret ettiğimiz Eyüp Sultan Hazretleri ki Anadolu'da birçok sahabe kabri vardır ama en malum, en meşhuru odur. Onu bulan insan Akşemseddin'dir. Onu o hale getiren insan da Hacı Bayram-ı Veli'dir. Sevgili Ankaralılar, yani ben Cumhuriyetimizin başkentinin de gelip Hacı Bayram-ı Veli'nin hemen otağının, türbesinin yanı başına kurulmasının da manevi hikmetler olduğunu düşünüyorum. Boşuna olmadığını düşünüyorum. Sayın Bayram,
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşemseddinleri yetiştirmek kolay bir iş değil. Biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Eşrefoğlu Rumi, kabri İznik'tedir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne damadıdır. Ve Hacı Bayram Veli'nin yapmış olduğu camide 10 senede imamlık yapmıştır. Dolayısıyla Yazıcıdağ'da Ahmedi Bican ve Mehmedi Bican kardeşlerin kabirleri Gelibolu'dadır. Zaten Edirne'ye giderken kendileriyle tanışmıştır. Onlarla da sıkı diyalogları olmuştur.
Evet.
Yine Yusuf Hakiki şeyhinin oğludur. Hatta Yusuf Hakiki Hazretleri şeyhin de babasından şeyhliği emaneti bana teslim eder diye düşünürken Hacı Bayram Veli Hazretleri.
Somuncu babanın oğludur yani.
Somuncu babanın oğlu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne verildiği zaman Yusuf Hakiki ilk zaman tepki gösteriyor. Niye öyle yaptın diye. Fakat sonradan geliyor Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne.
Teslim oluyor.
Mürit oluyor, teslim oluyor. Şeyh Musluiddin Halife dedik. Şeyh Baba Ahmet, bardaklı baba şeklinde devam edip gidiyor.
Onlarca talebeleri var.
Evet.
Şimdi Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevgili Ankaralılar, inşallah bizler de o türbesinden, manevi feyizden istifade etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Sayın Bayram, Hacı Bayram-ı Veli'ye bu aşinalığınız, bu ilginizin yanında Allah size şöyle bir hizmeti de nasip etti bildiğim kadarıyla. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Hacı Bayram Veli Türbesi, Hacı Bayram Veli Camisi ve çevresiyle ilgili bir geniş çaplı düzenleme planlaması ve uygulaması oldu. Siz de bu uygulama içerisinde yer aldınız.
Evet.
Neler oldu, nasıl oldu, ne zaman oldu, bize bilgi verir misiniz?
Şimdi 2008 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi, çok değerli başkanı Melih Gökçek'in gayretleriyle orada bazı arkadaşlarımızın Zafer İşçer, Ayhan Yılmaz gibi şahsiyetlerin de gayretleriyle Hacı Bayram semtinin Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ruhaniyetine uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Şimdi bazı yerlerden tenkitler geliyor. Niye geç kalındı? Geç kalınma sebepleri. Oralardaki bütün böyle perişan hale gelmiş binaların sahipleri var. Kimse sahip çıkmamış. Tinerciler, kokoreççiler, bilmem kimleciler oraları işgal etmiş. Şahısların malı. Dolayısıyla şahısların malına belediyenin direkt müdahale etmesi zor. Bazı çalışmalar zaman alıyor. Geç de olsa buraya başlandı ve Ankara'da Hacı Bayram çevresinde yapılan çalışmaların bizzat içinde bulunuyorum. Hala o semtteyim. Evet. Bu yapılanlar oraya emeği geçen başta Melik Gökçek olmak üzere birçok insanın günahına kefaret olur diye düşünüyorum.
Yani orada eski binalar yıkıldı. Şöyle bir şey de oldu. Hem caminin hem türbenin etrafı güzelleştirildi. Havuzlar yapıldı. Rekreasyon alanları yapıldı falan ama bir de galiba eski Ankara evleri, Anadolu'nun mimarisine uygun evler yapılıp bir anlamda tırnak içerisinde konaklar yapılıp galiba STK'lara yani toplumun milli manevi değerleri öne çıkartan sosyal kültürel aktivite ve etkinlik yapan STK'lara da galiba kiralık verildi. Orada şu an ciddi anlamda bir gençler, hanımlar, bütün o yaş gruplarına yönelik de faaliyetler yapılıyor galiba değil mi? Orası bir kültür ve eğitim merkezine dönüştü
adeta. Yani esasında orası tamamen bir kültür ve eğitim merkezi ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü bir mekan olarak çok önemli adımlar atıldı. Ama bana göre yeterli değil bunlar. Oradaki bütün dernekler, vakıflar çok ciddi işbirliği içerisinde bulunması lazım. Cemaat, imamlar, müezzinler ve o dernek ve vakıf başkanları sık sık bir araya gelip bazı ortak çalışmaları ortaya koymaları lazım.
Peki Hacı Bayram Veli ile ilgili sempozyumlar ve kitaplar da var bildiğim kadarıyla. Siz bu hatta ben ceketinizin yakasında Hacı Bayram Veli ile ilgili bir rozet de gördüm yanılmıyorsam. Bu basan eserler konusunda yapılan anma ya da Hacı Bayram Veli ile ilgili sempozyumlar konusunda da biraz bilgi verir misiniz?
Şimdi şöyle ifade edelim. Yakamda görmüş olduğunuz rozet 14-16 Aralık 2012 yani bundan 4 yıl önce Türk Kadınlar Kültür Derneği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle yaptıkları bir sempozyum vardı. Hacettepe salonlarında yapıldı bu sempozyum. Çok güzel bir sempozyum oldu. Gelen tebliğlerini sunan insanları birebir dinleme imkanımız oldu. 2 yıl sonra da bu sempozyumdaki bütün konuşmalar kitap haline getirildi.
Çok güzel.
Şu anda Büyükşehir'in elinde bu kitaplar bulunmaktadır. İsteyenler o kitaptan o sempozyumu yaşamış gibi öğrenebilirler. İkinci bir sempozyum yine çok yakın bir zamanda oldu. Daha henüz bir sene olmadı. 2016 yılı içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği salonlarında TİKA, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalemder işbirliğiyle bir sempozyum yapıldı. Ama ben bu sempozyumdan çok fazla yararlanamadığımı düşünüyorum. Çünkü aynı anda 4 konuşmacı vardı. Siz 4 salonda 4 konuşmacı birini dinleme şansınız vardı. Kesinlikle bunun da acilen kitaplaşması.
Bu programlarda düzenleme yaparken yani, buna dikkat etmek gerekir. Kitaplaştı mı bu sempozyumda?
Henüz bekliyoruz. Kitaplaşmadı bekliyoruz, bu. Bekliyoruz. Ama bu tür sempozyumların yani her sene yapılması bence pek dikkat çekmez ama 3 senede bir yapılıp mutlaka
daha detaylı, geniş katılımlı,
geniş katılımlı, daha güzel bir şekilde
daha çok duyurulmuş, katılımlı tabii. Değil mi?
Yine de bu iki sempozyum için yapılmasına sebep olanlara teşekkür
etmek gerekir. Eyvallah.
Bu arada bazı belgeseller çekildi. Mesela Cahit Karakaya bu son yapılan sempozyuma küçük bir belgesel yapmış. Ama güzel fakat eyvallah, çok yetersiz. Bu arada henüz benim kendi seyrettiğim fakat piyasaya sürülmeyen, daha geliştirilmek istenen Ziya Uğur diye bir kardeşimizin çektiği bir belgesel var. Hmm. O belgeselde yapılması iyi oldu, halka sunulması iyi olacak. Fakat bu konularda daha ciddi belgesellerin daha yapılması lazım.
Kalıcı, daha kaliteli.
Yani Hacı
ama
Bayram,
bunlar da bir başlangıç, basamak olurlar
evet,
inşallah.
Evet, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin öyle büyük bir şahsiyeti anlatmak kolay değil. Hele ki ben buradan herkesten özür diliyorum. Bu benim haddime de değil ama anlatmaya çalışıyoruz.
Peki.
Kitaplarına değinmedik.
Evet. Kendisi yazılmış kitaplar var ama Onlara değineceğiz. Çok hızlı isterseniz hemen Hacı Bayramı Veli ilgili yazılmış kitapların isimleri analım. Çünkü Ak Medrese'ye geleceğim ben.
Evet. Şimdi kaç Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hakkında yazılan benim bugüne kadar tespit ettiğim 10 tane kitap var. Büyükşehir Belediyesi'nin Horasan'ı Anadolu'ya, Anadolu'yu Balkanlara bağlayan bir kitabı var. Büyük bir cilt. Abdülkerim Erdoğan'ın yazdığı Ankara'nın Manevi Mimarı diye bir kitabı var. Ve yine Altındağ Belediyesi'nin Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun yazmış olduğu iki kitap var. Mehmet Ayni'nin yazdığı kitaplar var vesaire.
İnşallah bu alanda da yeni yeni eserler yazılır diyelim.
Var, yani.
Peki
var.
Siz Hacı Bayramı Veli'de bu düzenlemeler yapıldı. Bu inşaat aşamasından sonra STK'lara oralar kiralanırken Ak Medrese'de bir oluşum içerisine girdiniz. Bir dernek kurdunuz. Orada şu anda hemen Ak Medrese'nin karşısındaki binada faaliyetler yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz orada?
Ak Medrese Eğitim Kültür Derneği adında da olduğu gibi kültürel ve sosyal faaliyetler yapmaktadır. Yani biz orada hadis dersleri, tefsir dersleri, fıkıh dersleri, akaid dersleri vesaire konularda sohbetler yapıyoruz düzenli bir şekilde. Ama esas bizim üniversite gençliğine, lise gençliğine hitap edebilmemiz için bazı gayretlerimiz var.
Neler onlar?
Vallahi öğrencileri bir araya getiriyoruz. Çeşitli kitapların okunması, tartışılması kütüphanemiz var. Ahmet İbican Kütüphanesi.
Gördüm, geldim.
Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama bizim esas önemli hobilerimizin arasında tarihi mekanların da gün yüzüne çıkarılması. Mesela bu Kara Medrese'nin peşini biz Ak Medrese olarak bırakmayacağız. Buradan bütün vakıflara, devlet erkanına hitap ediyorum. Kara Medrese'yi bulalım ve yerini restore edelim. Orayı Hacı Bayram Müzesi yapalım inşallah.
İnşallah.
Buna bakın, benzer yerler var.
Bu program bu hayra vesile olur inşallah.
Evet. Bizi dinleyen. Ben şimdi şöyle bir şey demek istiyorum. Burada Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Bey'e de bir selam göndermek istiyorum. Ankara'ya hizmeti çoktur. O şöyle söylüyor, Ankara ruhunu arayan bir şehirdir. Ben de diyorum ki Ankara'nın ruhunu bulmak için Hacı Bayram iklimini yaşatmak lazım diyorum.
Eyvallah.
Evet.
Evet, peki Sayın Bayram, Hacı Bayram özelinden ve üzerinden birçok şeyi konuştuk. Bir de Saadettin Bayram üzerinden gidersek, sizdeki o gençlerle birlikte olma, gençleri yetiştirme, gençlere bir şey verme duygusunun kaynağı nedir?
Ben
birkaç dakikamız var. Evet,
bir dakikayla. Eğitime çok önemli olduğuna inanıyorum eğitimin. İnsanların tarih kökenine ve manevi ruh kökenine mutlaka inmeleri ve sahip olmaları gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu konuda gençler bizim geleceğimizin teminatıdır. Nasıl Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in eğitiminde İstanbul'u fethedecek kadar olgunlaşmış ise bizim buradan gelen geçen gençler de bu toplumu çok iyi bir şekilde adil, dürüst, çalışkan, gayretli bir şekilde idare edecek pozisyona gelmelerini arzu ediyoruz.
Bunun için çabalıyorum diyorsunuz.
Bunun için hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Çok teşekkür ederim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Geldiniz, bizi şenlendirdiniz, bilgilendirdiniz. Allah razı olsun.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla huzurlarınızda olacağız. Buluşuncaya kadar tekrar hoşça kalın diyorum.
Akılda kalanlar.